Ayrım 26.
Sözleşmenin koşulları bana yurda bedava dönüş dedikleri haktan yararlanma olanağı veriyor. Tek kuruş vermeden İngiltere'ye gidebilirim. Sonra bu tutsaklıkla kazandığım o dolgun iş primi sayesinde galiba Avrupa'da tatil yapabilirim. Bunu düşününce yüreğim hopluyor. Ama bütün bunlar arasında bir şeye benim adıma karar verilmesi gerekiyor. Yani demek istiyorum ki karar verecek olan ben değilmişim duygusu var içimde. Hiçbir özrü olmayan bu suskunluğumu bağışla ne olur. Bana tek bir satır olsun bir şey yaz. Geçen cumartesi 1,5 günlük bir boş zamanım oldu. Çıkınımı yanıma alıp daha önceki gelişimde kaldığım küçük evde geceyi geçirmek üzere adanın öteki yakasına yürüdüm. O azgın, rüzgarlı burun, acı yeşil denizler, geçmiş günlerin çalkalanan kıyıları, bu yemyeşil yaylalarla ne çarpıcı bir karşıtlık oluşturuyordu. Sanki başka bir adaydı. Galiba geçmiş zaman hep böyledir. Burada bir gün bir gece bir yankı dünyasını yaşadım. Geçmişi. O geçmişin içinde devinen bizleri. Yaşamın bir deste iskambil kağıdı gibi karıştırdığı, birbirine katıp ayırdığı, geri çekip yeniden yerine koyduğu özel yapıntıları düşündüm. Böylesine sakin ve mutlu olmaya hakkım yokmuş gibi geldi bana. Bir bolluk duygusu, bu duygunun içinde tek yanıtlanmamış soru senin adını her anımsayışımda ortaya çıkan soruydu. Evet, bambaşka bir ada, daha sert, görüntü olarak daha güzel. İnsan sanki gecenin sessizliğini avucuyla tutabiliyordu. Yavaş yavaş eridiğini duyumsayarak, avucunda bir buz parçasını tutan bir çocuk gibi. Öğleyin deryada sıçrayan bir yunus. Denizin ufak çizgisinde yer sarsıntısının buharları. Karafil derili çınar ağaçları. Rüzgarın parça parça soyduğu kabukların altından içerideki gri kül rengi yumuşak derileri görünen ağaçlar. Ayrıntıların çoğunu unutmuşum. Bu dağlık burun patikanın biraz uzağında kalıyor. Buraya ancak mevsiminde zeytin toplayıcılar gelebilir. Yoksa her gün ortalık aydınlanmadan önce kendilerine özgü üzengi şangırtılarıyla odun kömürü yapmaya gelenlerden başka uğrayan olmaz. Tepeye dar uzun hendekler kazmışlar. Bütün gün onların kıyısında çömelir otururlar şeytan gibi kapkara. Ama çoğunlukla insan ayda yaşar gibi yaşayabilir. Hafif bir deniz sesi, güneş ışığında Ağustos böceklerinin bıkıp usanmadan sürdürdükleri cırcır sesi. Bir gün sokak kapısının önünde bir tosbağa yakaladım. Kumsalda ezilmiş bir kaplumbağa yumurtası vardı. Bunlar galiba insanın hiçbir zaman duymayacağı bir besteye ait müziğin tek tek notaları gibi insan düşüncesine yerleşen küçük parçalar. Tosbağa, sesi soluğu çıkmayan çok sevimli bir ev hayvanı. Purseverde'nin kardeşim eşek ile tosbağası. Gerçekten sevenlerin evliliği dediğini duyar gibi oluyorum. Bunların dışında akşamları deniz kulağının sığ sularında yassı taşlar kaydıran, sessizliği yırtacak mektubu bekleyen bir adam. Ama postamızı kasabaya götüren katırlı postacıya bu mektubu daha yeni vermiştim ki, üzerinde Mısır pulu bulunan, tanımadığım bir el yazısıyla adresimin yazılı olduğu bir mektup aldım. Şunlar yazılıydı. Tanımadın değil mi? Zarfın üzerindeki el yazısından söz ediyorum. Bu mektuba başlamadan önce zarfa adresini yazdığımda kendi kendime güldüğümü saklamamalıyım. Birden yüzündeki şaşkınlığı görür gibi oldum. Mektubun kimden geldiğini anlamak için parmakların arasında onu evirip çevirirken gördüm seni. Kısa notlar dışında yeni elimle yazmaya kalkıştığım ilk ciddi mektup bu. Yani sevgili Amaril'in bana taktığı, işlenen suçu gizlememe yardım eden bu acayip ortağımla. Sana yazmadan önce rolünü iyice ezberlemesini istedim. Kuşkusuz senin de kestirebileceğin gibi başlangıçta ondan korktum, tiksindim. Ama şimdi ona çok saygı duymaya başladım. Masanın üzerinde, yeşil kadife eldiveninin içinde, yanı başımda sessizce duran şu zarif, şu güzel çelik icada. Hiçbir şey insanın düşündüğü gibi olmuyor. Bunu böylesine bütünüyle kabul edebileceğime kendim de inanmazdım. Çelik ve lastik insan etine öylesine yabancı görünüyor ki. Ama bu el etli kanlı, normal bir elden neredeyse daha yetenekli çıktı. Doğrusu öyle çok yetenekleri var ki ondan biraz korkuyorum. Kaba işler kadar ince işler de yapabiliyorum. Örneğin bir kitabın yapraklarını çevirmek gibi. Ama hepsinden önemlisi, ah Darli, bunları yazarken titriyorum. Resim yapabiliyor. Bu el sayesinde sınırı aşıp kendi ülkemin topraklarına girebildim. Daha önceden tasarlanmış bir şey değildi. Bir gün bir fırça aldı. Bir de ne göreyim, gerçekten şaşırtıcı özgünlük ve güçte resimler çıkmış ortaya. Onlardan şu an elimde 5 tane var. Saygılı bir şaşkınlıkla bakıp duruyorum. Nereden geldi bunlar? Ama elin sayesinde olduklarını biliyorum. Bu yeni el yazısı da onun yeni icatlarından biri. Dik, kararlı, narin. Övündüğümü düşünme. Olabildiğince nesneler konuşuyorum. Çünkü bu benim marifetim değil, biliyorum. Engellerin arasından sıyrılıp, Pursevarden'in dediği gibi gerçek kişiler arasına katılmamı sağlayan şey bu elden başkası değil. Gene de biraz korkutucu. Zarif kadife eldiven gizini çok iyi saklıyor. Her ikisini de taktığım zaman hangisinin hangisi olduğu belli değil. Söz gelişi panter gibi güzel ama tehlikeli bir ev hayvanına insan nasıl bakarsa öyle bir merak ve güvensizlikle bakıyorum ona. Sanki benden daha iyi yapamayacağı bir şey yokmuş gibi görünüyor. Bunlar suskunluğumu açıklar ve bağışlatır herhalde. Bu yeni el, yeni elin getirdiği iç değişimler beni öylesine çok oyaladı ki. Önümde bütün yollar açılmış durumda. İlk kez her şey olabilir görünüyor. Bunları yazarken masanın üzerinde biraz ötede Fransa'ya vapur biletim duruyor. Dün kesinlikle oraya gitmem gerektiğini anladım. Biliyor musun, Pursevarden sanatçıların midesi bozulan kediler benzeri iyileşmek için hangi otu yiyeceklerini içgüdüyle bildiklerini söylerdi. Kendilerini bulmalarına yarayan otunsa tek bir yerde, Fransa'da yetiştiğini. 10 gün içinde gitmiş olacağım. Yeni yeni kesinlik kazanan bir yığın şey arasında baş vermiş olan biri var. Sen de zamanı geldiğinde benim arkamdan oraya geleceksin. Kehanetlerden değil, kesin şeylerden söz ediyorum. Falcılıkla işim ilk ve son olarak bitti. Bu elin beni zorladığı, benimse seve seve, gönül borcu duyarak, aynı zamanda yazgıya boyun eğmişlikle kabul ettiğim itkileri sana kısaca anlatmak için yazıyorum bunları. Şu son haftayı veda ziyaretleriyle geçirdim. Çünkü uzun süre bir daha İskenderiye'ye dönmem sanıyorum. Artık benim için bayatladı, yararsızlaştı. Gene de bize acı çektirmiş olan yerleri sevmemek elimizde mi? Ayrılıklar başlamak üzere sanki yaşamlarımızın hepsini birden yeni bir akıntı alıp götürüyor. Çünkü buradan ayrılacak olan tek ben değilim. Hayır, ne gezer. Örneğin Montoliv'de 1-2 aya kadar ayrılıyor. Şu şansa bak, mesleğinin en büyük lokması ona düştü. Paris. Bu haberle birlikte eski kararsızlıkların hiçbiri kalmamış görünüyor. Geçen hafta gizlice evlendi. Kiminle olduğunu kestirebilirsin. Bir başka sevindirici olay da sevgili Pombali'mizin iyileşmesi ve Fransa'ya geri dönmesi. Dışişleri Bakanlığı'nda önemli bir görevi var. Bana gönderdiği uzun, coşkulu mektuba bakılırsa eski görünüşüne kavuşmuş. Nasıl da unutmuş olabilirim diye yazıyor. Dünyada Fransız kadınlarından başka kadın yoktur. Çok anlaşılmaz bir şey. Ulu Tanrı'nın en sevimli yaratıkları onlar. Gel gelelim sevgili Kleacığım. Bunlardan öyle çok var ki her biri ötekinden daha kusursuz. Böyle bir ordu karşısında zavallı bir adam ne yapabilir? Tanrı aşkına birine, kime olursa olsun söyle de bana biraz takviye kuvveti getirsin. Eski günlerin hatırı için Dali eski bir dostuna yardım etmek istemez mi? Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama bu çağrıyı sana iletiyorum. Amaril ile Semira'nın bu hafta çocukları oluyor. Benim yarattığım burunla doğacak bir çocuk. Amaril bilmem ne yapmak için Amerika'da bir yıl kalacak. Karısını çocuğunu da götürüyor. Baltazar da burada yok. İzmir'e gitti. Oradan da Venedik'e geçecek. En ilginç haberi gene de en sona sakladım. Justin. Buna inanacağını sanmıyorum ama yazayım. Güneşli bir ilk yaz sabahı saat 10'da Fuat Caddesi'nde yürüyordum. Üzerinde ilkbaharlık çok şık bir giysiyle neşe içinde karşıdan geldiğini gördüm. Tozlu kaldırımda bir kurbağa gibi pop pop pop diye zıplayarak yanında kim yürüse beğenirsin. O iğrenç memlik. Ayağında kenarları lastikli çizmeler ve tozluk, altın saplı bir baston, kabarık saçlarının üzerinde kalıptan yeni çıkmış bir saksı. Neredeyse yere yıkılacaktım. Fino köpeği gibi onu kayışından tutmuş dolaştırıyordu. İnsan neredeyse boynundaki ucuz deri tasmayı görür gibi oluyordu. Justin coşkun bir içtenlikle selamladı beni. Sonra utana sıkıla ileri atılan ve bas saksofon sesiyle bir şeyler homurdanarak selam veren kölesiyle tanıştırdı. Selek'te Nesim'le buluşmaya gidiyorlardı. Ben de gider miydim? Elbette giderdim. Nasıl meraklı olduğumu bilirsin. Memliğe çaktırmadan bana gizli gizli muzip bakışlar fırlatıyordu. Gözleri neşeden, şeytanlıktan kıvılcım saçıyordu. Güçlü bir kıyım makinesi gibi sanki birden düğmesi çevrilmişti. Onu hiç bu kadar mutlu, bu kadar genç görmemiştim. Burunlarımızı pudralamaya gittiğimizde şaşkınlıktan soluğum kesilerek bağırdım. Justin ve Memlik, bu da nereden çıktı? Bir kahkaha attı ve beni kucaklayarak onun point fablını, zayıf noktasını buldum. Sosyete özlemi var adamda. İskenderiye'deki sosyete çevreleriyle düşüp kalkmak beyaz kadınlarla tanışmak istiyor dedi. Gene kahkahayı bastı. Ama amacın ne dedim şaşkınlıkla. Bunun üzerine birden ciddileşti ama gözlerinde şeytanca bir hainlik parıldıyordu. Yeni bir şeye başlıyoruz Nesim'le ben. Sonunda kuşatmayı yardık Clea. Öyle mutluyum ki ağlayabilirim. Bu kez çok daha büyük bir şey, uluslararası. Gelecek yıl İsviçre'ye gitmemiz gerekiyor. Belki de hiç dönmemek üzere. Nesim'in şansı birden değişti. Sana daha çok ayrıntı veremem. Üst kattaki masamıza gittiğimizde Nesim gelmişti. Memlik'le konuşuyordu. Onu görünce afalladım. Çok daha genç, zarif ve dengeliydi. Nesim ile Justin'in nasıl tutkuyla, sanki herkesi unutarak kucaklaştıklarını görünce tuhaf bir acı duydum yüreğimde. Kahvede herkesin ortasında öylesine esrik bir tutkuyla sarılıştılar ki, nereye bakacağımı şaşırdım. Memlik pahalı eldivenlerini dizlerinin üzerine koymuş, kibar kibar gülümseyerek oturuyordu. Yüksek sosyete yaşamından hoşlandığı belliydi. Bana dondurma ısmarlamasından anladığıma göre beyaz kadınlarla dostluktan da öyle. Of, yavaş yavaş yoruluyor şu mucizel. Mektubu akşam postasına yetiştirmeliyim. Lanet olası bavul yerleştirme işine başlamadan önce yapmam gereken yüzlerce şey var. Sana gelince bilge dostum, içimde öyle bir duygu var ki, belki de son kez olarak ele geçirmek üzere imgeleminin ülkesine ilk adımını atmış durumdasın. Yaz ve bana anlat. Ya da Seyn kıyısında, dumanlı bir sonbahar gününde, bir kestane ağacının altındaki küçük bir kahveye sakla. Bekliyorum, oldukça sakin ve mutlu, gerçek bir insan, işte sonunda bir sanatçı. Clea. Ama mektubunda sözünü ettiği, bundan böyle fırça dokunuşlarıyla yavaş yavaş kendine mal edeceği gizli manzarayı görmem için önümdeki bulutların açılması gene de zaman aldı. Bu değerli düşün, içimde oluşması öylesine uzun zaman aldı ki en az Clea kadar ben de hazırlıksızdım. Masmavi bir günde, hiç ummadığım bir zaman, hiç haber vermeden hem de inanamayacağım kadar kolayca oldu. O zamana kadar ilk çocuğunu doğurmaktan korkan utangaç bir kız gibiydim. Evet, bir gün kendimi titreyen parmaklarla dünya kuruldu kurulalı insan soydaşlarının dikkatini çekmek için her öykü anlatıcısının tehlikeye atmaktan çekinmediği o dört sözcüğü yazdım. Hani şu eski hikayeyi, bir sanatçının olgunluk çağına geldiğini haber veren sözcükler. Bir varmış, bir yokmuş diye yazdım. Sanki bütün evren dirseğiyle dürttü beni. Çalışma notları. Hamid'in Darley ve Melissa ile ilgili öyküsü. Montolivin Girişkin'den olan çocuğu. Düello'nun sonucu, Rusya mektupları. Annesi öldükten sonra babasına gönderilen çocuğun Liza'dan ürkmesi. Cenevre'de Memlik ile Justin. Nesim'in yeni girişimleri. Baltazar'ın Venedik'te Arnoiti ile karşılaşması. Menekşe rengi güneş gözlükleri, yırtık palto, güvercinlere atmak için ceplere doldurulmuş ekmek kırıntıları. Florian'daki sahne. Genel bir kötürümlükten dolayı yerde sürünerek yürüyen ayaklar. Kanalın kokmuş sularına bakan pansiyonun küçük balkonunda yapılan sohbet. Justin gerçekten de Claudia mıydı? Pek emin değil. Zaman bellektir diyorlar. Sanatsa onu tazelemeli ama anımsamaya engel olmalıdır. İskenderiye'den söz ediyorsun. Artık onu gözümün önüne bile getiremiyorum. Eridi gitti. Bir sanat yapıtı hayata, hayatın benzemediği kadar benzer. Ağır ağır gelen ölüm. Naruz'un kuzey yolculuğu, sopalarla yapılan o büyük çarpışma. İzmir, el yazmaları, zamanın yıllıkları, soygun. İkindi güneşi. Nasıl da iyi biliyorum bu odayı. Kiraya veriliyor şimdi tecimevi olarak yandaki odayla birlikte. Simsarların, tüccarların yazıhaneleri ve şirketler oldu bütün ev. Hey gidi oda, nice aşinadır bana. Şurada kapının yanındaydı kanepe ve önünde bir Türk halısı. Karşıda raf, üzerinde iki sarı vazo. Sağda, yok karşıda bir aynalı dolap. Ortada yazı yazdığı masa ve üç büyük asır iskemle. Pencerenin yanındaydı yatak, üzerinde kaç kez seviştiğimiz. Hala bir yerlerde olmalı bu zavallılar. Pencerenin yanındaydı yatak, ancak ortasına ulaşırdı ikindi güneşi. Bir ikindi, saat dörtte ayrılmıştık, yalnızca bir haftalığına. Heyhat, hala sürüp gitmekte o hafta. Konstantinos Kavavis, Yunanca'dan çevirenler Ioanna Kuchradi, Özdemir İnce. Kapodistria'nın mektubunda anlatılan olaylar, Franz Hartmann'ın Paracelsus'un Yaşamı adlı kitabındaki dipnottan alınıp genişletilmiştir. Uzaklarda. Söylemek isterdim o anıyı, ama öylesine silindi ki artık. Hiçbir şey kalmamış gibi. İlk delikanlılık günlerimde yatıyor çünkü uzaklarda. Sanki Yasemin'den diteni. Ağustos muydu o gecesi? Artık pek anımsamıyorum gözlerini. Sanırım maviydiler. Ha evet, maviydiler. Bir safir mavisi. Konstantinos Kavavis, Yunanca'dan çevirenler Ioanna Kucuradi, Özdemir İnce. Çefece Il Gran Rifuto. Gelip bulur bazı insanları, o büyük evet ya da hayırı söyleyecekleri bir gün. Hemen belli olur kendi içinde evet'i hazır bulunduran insan ve söyleyerek onu onuruna onur katar ve inancı pekişir. Pişman olmaz hayır diyen. Hayır derdi yine bir daha sorsalar. Ama yiyip bitirir onu o hayır, o doğru hayır ömür boyunca. Konstantinos Kavavis, Yunanca'dan çevirenler Ioanna Kucuradi, Özdemir İnce. Lawrence Durrell ile konuşma. Larry, Lawrence Durrell, 72 yaşında yeni bir atılım yapıyor. Sabahın 5'inden itibaren Gard'da bir bağa bakan verandada Avignon Beşlisi'nin 5. kitabına çalışmaya başlıyor. Kara Defter ve İskenderiye Dörtlüsü'nü içeren 10 kitaplık bir bütünün sonuncusunu yazıyor. Kitaplar arasındaki ilişkiyi Budizm'den aldığı bir felsefi şemaya uygun olarak sağlayan bu incelikli batılının amacı düşsel yaratısını doğuya yerleştirmek. Daha ilk adımda resti çekiyor. Kitap ya insanın etiyle kanıyla yazılır ya da yazılmaz. Gerçekte bir epikürosçuydu. Ama yazma uğruna bir çileci keşiş oldu. Ya da aşağı yukarı ona benzer bir şey. Sömürgede yaşayan bir İngiliz ailesinden. Kardeşi hayvan bilimci Gerard Durrell'i kendisine yeğleyen yurttaşlarınca pek sevilmez. Onun gerçek okurları ABD'dedir. Fransızlara gelince İngilizlerin ona benzemesini isterlerdi. Güney Fransa'da yaşayarak sonunda oraya kök saldı. Elde bir bardak Tavel şarabı, bu konuşmayı Nimes yakınlarındaki Somieres'te evinde yaptık. Gallimard Yayın Evi, Ekim ayında Avignon Beşlisi'nin 3. bölümünü yayımlıyor. Konuşmayı yapan Jean Montalbetti, Lawrence Durrell'in romanlarını bir müzik yapıtına benzetiyor. Ve bu amaçla da bir müzik yapıtında bölüm anlamına gelen movement sözcüğünü kullanıyor. Konuşmanın Fransızca başlığı da şöyle, Lawrence Durrell and its movements. Lawrence Durrell çok çocuklu bir aileye benzeyen bu yapıtının anahtarını veriyor bize. İlk şiirlerinizi 1931 yılında Sussex'te yazdınız. 19 yaşındaydınız. İlk romanınız Piet Piper of Lovers 1935 yılında yayımlandığında 23 yaşındaydınız. Çok gençtiniz henüz. Sizi yazmaya yönelten ilk tutkularınızı anımsıyor musunuz? 8 ya da 9 yaşındaydım. Babamın bir beyefendi olmamın zamanının geldiğini, hiçbir zaman olamadım, bunun için İngiltere'ye gönderilmem gerektiğini düşündüğünü anımsıyorum. Hayatta ne olmaya karar verdiğimi sordu bana. Bunun üzerine yanıtladım kendisini. Yazar olmak isterdim, dedim. Belki de annemin bana olağanüstü romanlarını okuduğu Kipling'in etkisiyle. Her zaman bir Kim çocuğu olarak kaldım. Kim, Kipling'in romanının adı. Hiç adı anılmadığı halde Budizm'in izlerini taşıyan olağanüstü bir kitaptır o. Kim'deki olaylar sanki bizim bahçede geçiyor gibiydi. Hindistan'da, Tibet sınırında, Darjeeling'de oturuyorduk. Belçikalı Cizvitlerin yönettiği, Katolik ama onurlu bir okul olan St. Joseph Koleji'nde okuyordum. 80 dolaylarında Çin tavucusu öğrenciydik okulda. Bu da bizi din derslerine girmek zorunluluğundan kurtarıyordu. Yani Katolik eğitim görmedim demek istiyorum. O sırada Protestandım. Bu açıklamamı bağışlayın ama Somieres'te yaşamaya başlayalı 10 yılı geçti. Babam mühendisti. Hindistan'da demir yolu döşeyen Tate Iron and Steel Company'yi yönetiyordu. Öyle sanıyorum ki ilginç olmamasına karşın dürüst ve nazik bir insandı. Ama ne olursa olsun ruhsal derinlikleri olduğundan kuşkulanamam. Gerçek bir İngilizdi yani. Bununla birlikte çok ince bir şey yaptı. Bir gün evimize 3-4 kutu yüklenmiş bir eşek geldi. Kutularda Dickens'ın bütün yapıtları vardı. Kitaplar banaydı. Mühendislerinden birinin ölümü üzerine satılan bu kitapları benim yaş günüm için satın almıştı. Bu beni çok yüreklendirdi. Ama hiç kuşkusuz babama göre bir yazar Oxford ya da Cambridge'de okumalıydı. Benim için rugby ve kriket oynanan sevimli bir devlet okulunu seçti. Fransızca öğretmenim Bay Hollingsworth ne olmak istediğimi sorunca babamın yazar olmamı kabul ettiğini söyledim. Gülünç bir durumdu, 10 yaşındaydım. Ayrıca Fransızca öğrenmek istediğimi de ekledim. Alın size bir başka gülünç düşünce. Öğretmenimin Temps gazetesinin edebiyat ekine abone yaptırması çok etkiledi beni. Kahvaltı ederken okuduğum sayfaların kokusunu hala anımsarım. Sarımsaklı bir koku. Fransız yaşamına başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Annenizin tepkisi nasıl oldu? Ailenin geri kalan kişileri beni zır deli sayıyor ve ciddiye almıyordu. Okur yazar değillerdi neredeyse. Annem küçücüktü. İyi ve basit bir insandı. İyi bir İrlandalı kadın gibi son derece zekiydi. Kendimi kanıtlamam gerektiğini düşünüyordum. İlk kitabım Piet Piper yayımlanınca aileme bir paket kitap gönderdim Londra'dan. Londra bizim için Roma'ydı. Çok önemliydi. Sömürgede yaşayan yoksul insanlardık. Akrabalarımın bana karşı biraz saygı duyduklarını ilk kez hissettim. Asya'dan 12 yaşında ayrıldınız. Çocukluğunuzun Hindistan'ından belleğinizde hangi görüntüler kaldı? Sıcaklık ve pislik yüzünden ova bölgeleriyle ilgili anılarım hiç de güzel değil. Darjeeling Koleji köyün dışında bir tepenin üzerindeydi. Tibet'e giden ana yol okulun yanından geçiyordu. O sıralar çok tehlikeli ve kervanlarla kapalı olan sınır yönünde gece gündüz lamaların geçtiği görülürdü. Üç büyük üniversite güneyde olduğundan lamalar okumak için ova bölgesine inerlerdi. Yatakhanemizin pencereleri Himalayalara bakardı. Çoğu zaman bulutların içinde olduğu için Everest pek ender görünürdü. Ama sıra dağların 5-6 doruğu gece gündüz nöbetçi gibi dururdu. Çok etkileyiciydi. Çevrede ormanlar vardı. Hindistan'dan bir sessizlik, büyüklük, genişlik anısı saklıyorum. Protestan dinine göre yetiştirildiniz ama gerçekte Hristiyanlığa karşı başkaldırılarınızın dışında köklü bir bilinemezci, agnostik, hiç kuşkusuz her türlü inanç biçimine karşı doğuştan gelen bir yeteneksizlikten söz eden kahramanınız, Bruce Dexel'e kişilik olarak yakın olsanız bile çocukluğunuzdan itibaren Budizmin tinselliğinden etkilenmiş olamaz mısınız? Yes, yes, doğru. Ama sanırım gerçek mümine bir ters anlam yükleniyor. Tanrı bilimsel olarak iyice bilinçlenince inanç tarafına geçilir. Bu bakımdan kendimi şiirsel anlamda dinsel bir kişilik olarak görüyorum. Din bilimsel anlamda değil. Budizm söz konusu olunca başka dizgelere göre çok daha kolay. Çünkü Budizm'e göre birey ve ben yoktur. Bu durum Hristiyanlığın en korkunç yanından, yani özseverlikten, narsizmden korur bizi. Gerçek bir Hristiyan olduğumu sanmıyorum. Hristiyanlık hiçbir zaman doyurmadı beni. Budizm çok daha akla yakın, biraz daha sert, biraz daha yeterli. Katolik ya da Protestan dinlerinde körü körüne inanılması gereken bir yığın şey var. Hristiyan mezhepleri arasında beni en çok kendine çeken, en eski ve en pagan olanı, Ortodoks Kilisesi. Eğer bir din kabul etmek zorunda kalsaydım, Ortodoks keşişi olmak, Cizvit olmaktan çok daha ilginç gelirdi bana. Cizvitlerden iğreniyorum. Daha sonra Yunanistan'da Hindistan'ı yeniden buldum. Pitagoras'ı keşfettim. Atalarımız olan Yunan filozoflarının hepsinin üniversite eğitimlerini Hindistan'da yapmış olduklarını anladım. Lamaların izledikleri yolun tersini izleyerek Yeni Delhi'ye yaya gittiler. Demek ki bütün Akdeniz inançlarına Hinduizm bulaşmıştır.